Ayrım 18.
Sana bir teklifim var. Bu eşek, kısrak, köpek işi pis iş. Gençlik zamanının işi. Bu yaştan sonra adam da öldüremezsin. En kolayı hırsızlık. Ama sen onu da yapamazsın. Geriye ne kaldı? Irza geçmek. İşte bunu yapabilirsin. Yapabilirsin ne demek? Bir hoşuna gider ki. Güldü. Senin bu yanını köyde bilmeyen var mı? Bu köyde pamuk tarlalarında koklamadığın kız var mı? İşte tam bu sırada seni cima halinde bir kadınla köy yönetim kuruluyla birlikte baskın ederekten köylünün gözü önünde yakalarsa senin ne ermişliğin kalır o zaman ne bir şeyin. İşte bu yüzden sen de ben de köylü de kurtulur. Sen de hiç olmazsa bir güzelce gün yaşamış olursun. Ve de kadın hazır, güzeller güzeli. Delice Bekir kardeşimizin avradı. Delice Bekir zaten kadının her bir işini biliyor. Sana da bu yüzden hiçbir vakit düşman olmaz. Bu işi yapmadan önce Delice Bekir'e şöyle bir çıtlatırım. O konuştukça Taşbaşoğlu sararıyor, öfkeden eli ayağı titriyordu. Birden patladı. Sen de hiç utanma yok mu Sefer dedi. Sen de hiç onur yok mu? Sen hiç insan değil misin? İnsan olmadığını bilirdim ama bu kadar alçak, aşağılık bir kişi olduğunu bilmezdim. Utanmasan hırsızlık yap, utanmasan katil ol, utanmasan git eşekle, köpekle, kısrakla, dağdaki domuzla cima et diyeceksin. Dedin ya, bana bak Sefer, seni bir telaş almış. Neden korktuğunu iyi biliyorum. Ben ölsem de şu köylü içinde onuruma toz konduramam. İsterse köylü beni ermiş değil, peygamber yapsın, Mehdi yapsın. Bu yüzden de başıma ne gelirse gelsin. Başıma sen ne getirirsen getir. Ben senin neden korktuğunu biliyorum. Hiç canını sıkma. Köylü benim gibi bir adamı ermiş yapmaz. O ağzı var, dili yok fıkaraları arar ki istediği yöne çeksin, ona istediğini yaptırsın. Ermiş dediğin azıcık divane saf olacak. Köylü bana ermiş derse beni ermişliğime inandırabilir mi? Köylü bunu bilmez mi? Köylü şimdi varsın Ökkeş Dağ kurduğuna desin ki bu gece senin evinin önünde yanan bir top ışık gördük. Sen erdin desin, hemen erdiğine inanır fıkara da. Sen hiç üzülme ve de hiç korkma ve de bana böyle pis işler teklif etme, aramız bozulmasın. Sefer baktı ki Taşbaş çok öfkelendi, hiçbir teklifini de kabul etmeyecek. Ama dedi, başına gelecekten, ipten seni kimse kurtaramaz. Taşbaş, kurtaramazsın. Sefer, köylü senin gibisini ermiş yapmaz ya, bütün o masalları köylünün diline sen veriyorsun. Gece adamlarını ezberletip gündüz köyün içine yöneltiyorsun. Taşbaş yalan diye bağırdı. Sefer, ben doğru olduğunu biliyorum dedi, ayağa kalktı. Kendi düşen ağlamaz, kendi düşen ağlamaz. Yakanı köylünün elinden, boynunu ipten kurtaramayacaksın. Kendi düşen. Taşbaş ayağa kalktı. Neredeyse Sefer'in yakasına yapışıp onu sarsacak, yakasını yırtıp tokatlayacaktı. Ama Sefer evindeydi, bu yüzden öfkesini tuttu. Bir can değil mi şunun başı sonu? Hepsi bir can, altı astarı bir can, veririz biter. Var mı daha bir diyeceğin? Sefer, işi buraya kadar getirip dayadıysan, yağlı ipi göze aldıysan hiçbir diyeceğim olamaz. Ve de köylünün başına karıyın, çocuklarıyın ve de benim başıma gelecekleri düşünüp hepsini göze aldıysan, bu köyü sürseler şu ulu bozkırın ötesine, anamızın babamızın, sevdiklerimizin mezarları buralarda kalır, kalır da unutulur, yerle bir olur gider. Bunların hepsini göze aldıysan bir diyeceğim yok. Taşbaşoğlu aldım dedi. Öfkesinden kuduruyordu. Sefer onun öfkesinin farkındaydı. Gittikçe de büyüdüğünü görüyordu. Bir ara baktı ki artık Taşbaş kendinde değil, kendini dışarı zor attı. 27. Görelim doğan gün neyler, neylerse güzel eyler. Gece sıkılan kurşunların bir tepkisi olacak mıydı? Sabah erkenden Sefer köyün içine adamlarını yollamıştı. Zalaca karıya da bir güzelce düş gördürüp, düşü hayra yorup köyün içine salıvermişti. Bu tüş Taşbaşoğlu aleyhindeydi ve çirkindi. Zalaca karı çalışmış çalışmış, bir türlü bu düşü kimseciklere söylemeye dili varmamıştı. Hiçbir zamanda hiç kimseye bu düşü söyleyemeyecekti. Aman bu sefer de ne biçim adam. Zalaca böyle bir düş görmemişti ki. Böyle bir düşü gerçekten de görse kimseye söyleyemezdi. Düşündükçe bile utanıyor, Sefer'e kızıyordu. Sefer'in adamları da az buz değildi. Köyün içine girmişler, Taşbaş aleyhine duyulmadık sözler söylüyor, hikayeler uyduruyorlardı. Taşbaş hırsızlık mı yapmamıştı? Yetimlerin hakkını mı yememiş? 12 yaşında bir öksüz kızın ırzına mı geçmemişti? Taşbaş gençliğinde yalnız ve yalnız hayvanatı vahşiyeyle ve hayvanatı ehliyeyle cima ederdi. Kara topaklı hoca olmasa onun bu işten kurtuluşu yoktu. Derler ki bir dişi yaban geyiğine gönlünü kaptırmış, gece gündüz onun ardınca gidermiş. Kara topaklı hoca dua etmiş de taş başlı bu pis işlerden yakasını kurtarıp insan soyuyla cima etmeye başlamış. O zaman da 8 yaşında kızlara musallat olup anaları babaları taciz eyleyerekten korku içinde yaşatmış ve de oğlan çocuklarına tasallut etmiş. Böyle bir adamın soyunda ermiş olabilir mi? Böyle adamın dedesi olabilir mi Lokman Hekim? Böyle bir adam insan içinde yaşamaya layık değilken nasıl olur da? Vurgun Ahmet'in varıp önünde yeri öpmesi de başka türlü açıklanıyordu. Vurgun her eve gitmiş, kusurlarını herkesin yüzlerine vurmuş, taşbaşa gelince onun önünde toprağa öpmüş. Ne demekmiş bu? Şu demekmiş ki, bu dünyada herkesin kusuru var. Herkesin kusuru yüzüne vurulabilir ama seninki vurulamaz. O kadar çok kusurun var ki senin ey Taşbaşoğlu. Sen sorgusuz sualsiz cehennemliksin. Onun için bu dünyada yalnız be yalnız senin önünde toprak öpülür. Bundan başka senin için bu dünyada hiçbir şey yapılamaz. Sen bu dünyada öyle bir hale düşeceksin, öyle acı çekeceksin ki insan soyu adına bu dünyada senin önünde toprağı öpmekten başka bir şey yapılamaz. Seferin öğretip köyün içine saldığı adamları her evde, her toplantıda, her insana bu minval üzere bülbül olup şakıyorlardı. Konuşuyorlar, dilleri şişinceye, ağızlarında tükrükleri kuruyuncaya kadar konuşuyorlardı. Bütün bu konuşmalar, uyduruklar, köylünün bir kulağından girip bir kulağından çıkıyordu. Bazı da tam aksi bir etki yaratıyordu. Görelim doğan gün neyler, neylerse güzel eyler. Sefer bu doğan güne güveniyordu. Azıcık bir umudu kalmıştı. Ortaya salıverdiği söz ustası adamlar, onların ezberleyip götürdüğü hikayeler, sonra dün gece sıkılan kurşunların hiç mi hiç etkisi olmayacaktı? Taşbaş'ın dün geceki davranışı onun yüreğini hançer gibi saplanmıştı. Artık bu sefer savaş başlatmıştı. Ama bu seferki savaş ötekilerin hiçbirisine benzemiyordu. Bu bir meydan muharebesiydi. İki yandan birisi ötekini imha edecekti. Bugünler ölüm kalım günleriydi. Allah ya ona ya ona verecekti. Bugünler kelle oyunu günleriydi. Ve Taşbaş şimdilik güvenli adımlarla zafere yaklaşıyordu. Uzaktan şöyle bir bakarsan şu anlık zafer onundu. Ah Adil, yetiş kulun kölen olayım. Yetiş ki Taşbaş'ın bu oyunu da sıfıra düşsün. Bugün yetişirsen yetiştin, yetişemezsen. Biliyorum başında çok büyük bir hal var. Yoksa beni kırar mıydın? Bir sözümü iki eder miydin? Bilmez miyim seni? Can bir kardeşim, yoldaşım değil misin? Ah bugün gelebilsen. Köy yönetim kuruluna da ne oluyordu? Gideli kaç gün oluyordu? Ne işleri çıkabilirdi? Niçin gelmezlerdi? Dün geceki boran yolları iyice tıkamış mıydı? Tekeç Dağı'nın bulutları yol mu vermezler? Her şeyden umudu kestik, bari yönetim kurulu gelse. Her şeyi bırakıp kasabaya gitmek, Adil'in ayağına kapanmak, her şeyi, büyük meydan muharebesini bir bir söylemek var ama burası bırakılmaz. Sonra Adil'in başında bir büyük hal varsa netsen neylesen geleceği yoktur. Hele dur bekleyelim. Ulaklar, dostlar, canlar, arkadaşlar köyün içinden ne haber getirecekler? Önce kısacık Musa geldi. Kısacık Musa seferin köydeki birinci adamıydı. Öksüz büyümüştü. O bu bakmıştı askerliğe kadar. Sonra muhtara sığınmış, muhtar da onu evlendirmişti. Bir de imece ile köylüye onun için bir ev yaptırmıştı. Onun için varsa da muhtar, yoksa da muhtar. Muhtar olmasa kısacık Musa'ya bu dünyada yaşanmaz gibi gelirdi. Sefer, söyle Musa'm dedi. Dünkü kurşun sesleri için, köyü basan eşkıya için ne söyleniyor köyde? Kısacık Musa 8 yaşında bir çocuk gibi küçücüktü. Zayıftı, derisi kemiğine yapışmış, avurdu avurduna geçmişti. Yüzü her zaman sarıydı, her zaman da telaşlı bir hali vardı. Sanki az sonra birisi gelecek, ona kötülüklerin en büyüğünü yapacak, ateş üstündeydi. Diyorlar ki, bu eşkıya da ne biçim eşkıyaymış? Buldu buldu da, borçlu köyümü buldu soyacak. Bu ne ahmak eşkıyaymış ki, ateşsiz ocaktan köz almaya gider. Bundan başka, dün gece sıkılan kurşunlardan hiç söz etmediler. Dünkü kurşunlar vız gelmiş onlara. İçini çekti. Bugün de gene herkesin dilindeydi. Varsa da Taşbaş soyu, yoksa da Taşbaş soyu. Bir tanesi de dedi ki, bunu Ökkeş Dağ kurdu dedi. Ökkeş dedi ki, sülalesi böyle kerametli olanın kendisi de boş olamaz. Olmamak gerektir. Orada ne kadar köylü varsa, amenna doğrudur. Sülalesi böyle olan bir adam hiçbir vakit boş olamaz dediler. Demek böyle dediler. İşte en kötüsü bu. Başka bir şey istemez. İlk kıvılcım pamuk yığınına, barut yığınına düşmüştür. Başka bir şey istemez dedi. İdam fermanımız yazılıp durur, ipimiz boynumuza geçip durur. Ben adamımı bilirim. Oldum olası bu ökkeş dedikleri dinsiz, Allah'ın 5 vakit namazlı, 3 ay oruçlu kulu, Allah'ın kulu değil, taşbaşlının kuludur. Taşbaşlı ilk kıvılcımı kime attıracağını bilir. Bu adamda derya kadar akıl kurnazlık var. Ama karşısındaki de boş değil. Bunu böylece bilsin o. Musam, yavrum, bu getirdiğin havadis iyi. Soyu için çıkan başka masallar var mı? Olacak. Bu çalışma planlı bir çalışma olduğundan, her gün 10 tane masal ortaya atılmazsa, bu masal ocağı yanmazsa olmaz, unutulur. O sebepten Taşbaşoğlu her gün ortaya yeni birkaç masal sıkmak zorundadır. Söyle bakalım, bugün de hangi ermişler Taşbaş'ın atasıymış? Kısacık Musa. Hangi ermiş olduğunu bilmem ama bir dedesi varmış ki Taşbaş'ın, hiç böylesi dünyaya gelmemiş, dedi, gülümsedi. Sefer, şu sizin söylediklerinize, Taşbaş'ın hırsızlığına, cimasına, ırza geçmesine ne diyor köylü, diye onun sözünü keserek sordu. Kısacık Musa gene içini çekti. Ne der bu namussuz köylü? Ne diyebilir bu alçak insanlar? Ah, ne diyebilirler? Taşbaşa toz kondurmuyorlar. Bu söylenilenlerin hepsi de uydurma diyorlar. Bir daha o kapıyı hiç kimseye açtırmıyorlar. Köy o hale gelmiş ki Taşbaş aleyhine bir çocuğa bile bir şey söyleyemiyorsun. Sefer, olan oldu dedi. Gayrı olan oldu. İdam fermanımız yazılıp durur. Dar ağacımız alanda kurulup durur. Bu Taşbaş eline fırsat geçer geçmez tüm Hıdır Kahya soyunu bu köyden sürgün eder, perişan eder, idam eder. Kısacık Musa ötekiler korkuyla eder diye baş salladılar. Kurtuluş yok. Bu gidişle hiçbir kurtuluş yoktu. Ökkeş daha kurdu, barut fıçısına ilk kıvılcımı atmıştı. Neredeyse fıçı patladı, patlayacak. Ondan sonra seyreyle gümbürtüyü, seyreyle Muhtar Sefer'in ve akrabalarının ve taraftarlarının ve bu akılsız köylünün başına geleceği. Sefer, Taşbaş sülalesi üstüne çıkarılan bütün hikayelere bayılıyordu. Öyle güzel hikayeler bulup yakıştırıyorlardı ki bu imansızlar, hikaye derim sana. Bu hikayelerin katline ferman olduğunu bilmese Sefer, önüne geleni anlata anlata bitiremezdi. Kısacık Musa'ya, anlat bakalım Musam dedi. Bugün de Taşbaş soyu neler yapmış? Sana bir şey soracağım, bunun üstüne hiç düşündün mü? Bu hikayeleri kim çıkarıyor, ilkin kim yayıyor? Kısacık Musa, sen unuttun dedi. Bana demiştin ki ilk öğreneceğin kimse bu hikayeleri çıkaran kimsedir demiştir. Ben en çok bununla uğraştım. Bir türlü hikayeleri kimin çıkardığını bulamadım. Sanki hikayeleri insanların kulağına toprak anlatıyor. Kaya, ağaç, esen boran, kopan fırtına, yağan kar anlatıyor. Belki şu ulu bozkurdan çağlayıp esiyor. Bu hikayeleri çıkaranı o kadar çok çalıştım, bulamadım. Bütün dünyanın en akıllı adamları da çalışsalar bulamazlar. Her şeyi bulurlar. Bu hikayeleri kimin çıkardığını bulamazlar. Sefer, bilirim bulamazlar dedi. Türküler de öyle. Onları çıkaranları da kimse bilmez. Bilinenleri herkes bilir de bilinmeyenleri kimse bilemez. İşte bu Taşbaş'ın, şu bizim köyden Taşbaş'ın Mehmet var ya, işte onun dedesi, dedesinin dedesi, bütün soyu Taşbaşoğlu derler, bütün soyun erkeklerinin adı da Mehmet'tir. Sonuna kadar gidersen bu soyda belki 1000 tane Mehmet bulursun. Kaz Dağı derler bir dağ var, batıda, deniz kıyısında. Sarı kız ermişi orada yatar. İşte bu Kaz Dağı'nda bir ulu kişi varmış. O zamanlar bu dünyada iki tek iki ulu kişi varmış. Bir tanesi Kaz Dağı'nda, bir tanesi de şu bizim Toros'taki, bizim şu Taşbaş Mehmet'in dedesi, Ulu Taşbaş Mehmet. Öteki de Kaz Dağı'ndaki sarı kız. O dağdan bu dağa bu iki can haberleşirlermiş. Birisi ne yer ne içer, nasıl yatar, nasıl kalkar, öteki görürmüş. Sarı kız kuşların ermişiymiş, bizim Ulu Taşbaş'ta geyiklerin. Sarı kız bir yerden bir yere yürürken binlerce çeşit, binlerce renk kuş gökyüzünde ulu bir ışık içinde bal kırmış. O Kaz Dağı'nda yürürken o kadar çok kuş alırmış ki dört bir yanını. Yer gök, otlar, ağaçlar, yıldızlar kuştan gözükmez olurmuş. Sarı kız adı da üstünde, sarı altın saçları bir su gibi omuzlarından akarak Kaz Dağı'nda dolaşırmış. İri, mavi, ışıklı gözleri varmış ve dudakları nar çiçeği rengindeymiş. Sarı kız 18'inde kız oğlan kızmış. Bizim Taşbaş da gençmiş, yakışıklıymış. Kumral kıvırcık sakalları göğsündeymiş. Uzun boylu, gür kaşlı, iri ela gözlü, geniş omuzluymuş. Bir geyiğin sırtında o dağ senin, bu dağ benim uçarmış. Bir gün gelir geyikler ermiş arkasında, binlerce çatal boynuzlu geyikle Çukurova'nın düzüne inermiş. Onun geyiklerine hiçbir insan, hiçbir yabancı yaratık dokunamazmış. Geyiklerin yuvalarında yatar, onlarla birlikte yer içermiş. İçtiği yediği de ne ki? Azıcık geyik sütü, yaban balı, bir avuç buğday, iki damla suymuş. Bir gün bir kuş gelip geyikler ermişinin karşısına bir kayanın üstüne konmuş. Kuş o kadar güzel, o kadar renkliymiş ki cennetten çıkmış sanırsın. Ulu taşbaş bu karşısına gelip konmuş güzel kuştan bir türlü gözünü alamıyormuş. Boyuna da içinden geçiriyormuş. Varıp şu güzel kuşa dokunmalı, tüylerini okşamalı diyormuş. Ama bir yandan da ya kuş bu okşamadan incinirse diye korkuyormuş. O böyle düşüne dursun, kuş gelip önüne konuyor. Ulu taşbaş elini uzatıp kuşu tutuyor. Güzel kuşun tüylerini okşuyor. Tüyleri okşarken bir de bakıyor ki ne görsün. Kuşun kanadının altında bir küçücük altın kutu. Kutuyu açıyor ki içinde bir tutam apak pamuk. Pamuğun altına şöyle bir göz atıyor ki orada kıvrılmış bir tek sarı saç teli. Ulu taşbaş bu kuşun nereden, ne için gönderildiğini anlıyor. Kutudan sarı saç telini alıyor. Tel upuzun bir tel. Bir zeytin yaprağına sarıp boynuna asıyor. Sonra uzanıp kıyamete kadar sönmeyecek, kırklar ocağından bir köz alıp kutuya, pamuğun üstüne koyuyor. Sonra da kutuyu kuşun kanadına koyup onu selametliyor. Kırklar ocağının közü, sarı kızın pamuğunu yakmıyor. Geyikler ermişi ulu taşbaş, bununla demek istiyor ki, siz bana pamuklar gibi yumuşak olduğunuzu söylersiniz. Biz de size kırklar ocağının ateşi gibi yandığımızı söylemek isteriz. Ama bizim ateşimiz sizin pamuk yumuşaklığınızdaki aşkınızı yakmaz. Kuş varıp sarı kıza kutuyu veriyor. Sarı kız kutuyu açınca lalü epkem kalıyor. Diyor ki bu hem bizden daha aşık hem bizden daha ermiş. Varıp biz onun ayağına gidelim de eşiğine yüz sürelim. Bu anda da geyikler ermişi gönül gözüyle bakıyor ki sarı kız tekmil kuşlarını başına toplamış. Kuşlar gökyüzünde, yeryüzünde kaynaşıyorlar. Arkasında ak bir bulut uğunup geliyor. Amanın bu bize yakışır mı ki diyor. Elimizi çabuk tutmazsak sarı kıza rezil kepaze olduk demektir. Hem de tekmil yaratığa. Geyiğini atlıyor. Geyik kayan bir yıldız gibi dağdan dağa atlayarak yola düşüyor. Kayan bir yıldız gibi. Bir ara Taşbaş Sultan arkasına bakıyor ki ne görsün. Arkasında binlerce geyiklik geyik sürüleri. Arkasında yüz binlerce yıldız akıp gelirler. Geyikler yıldıza, yıldızlar geyiklere karışmış. Bir ara bir daha bakıyor ki arkasına ne görsün. Koca Toros Dağı taşı toprağı, kayası ağacıyla, akarsuları pınarlarıyla, tekmil yaratıkları yılanı çıyanıyla düşmüş arkasına yuvarlanıp gelir. Ulu Taşbaş bakıyor ki bir koca dünyayı almış arkasına sarı kıza karşıcı gidiyor. Böyle olmaz diyor kendi kendine. Sarı kızın yüreğine bir şey gelir. Bak der, kendisini bana ermişlerin ermişi olaraktan göstermek için dağ taşı yanına katıp da geliyor. Böyle düşünüyor ve Toros'a, ya kutsal dağ, sen burada dur, benimle gelmene izin vermiyorum diyor. Ve Toros orada duruyor. O sebeptendir ki Toros'un bir ucu gelmiş İzmir'e vurmuştur. Gökyüzündeki kaynaşan yıldızlara da, güzel yıldızlar, siz de olduğunuz gökte kalın diyor. Yıldızlar da oldukları gökte kala kalıyorlar. O sebeptendir ki Çukurova gökleri yıldızla döşelidir. Yıldızlar üst üste kaynaşıp durur. Derken iki sevdalı ermiş Antalya'da Yanartaş'ta birleşiyorlar. O gece gündüz yanan Yanartaş bu büyük buluşmanın kıyamete kadar yanan ateşidir. Yanartaş'ın yandığı yerde dünya evine giren sevdalılar Kaz Dağı'na gidiyorlar, Toros'a geliyorlar. Kuşlar, geyikler Kaz Dağı'nda kaynaşıyorlar, onlar gelince Toros'ta kaynaşıyorlar. Geyikler ulusu Taşbaş sarı kıza diyor ki sen ölürsen senin yatırın Kaz Dağı'nın doruğu, ben ölürsem benimki Toros'un doruğu olacak. Senin yerin kuşlarının arası, benim yerim geyiklerimin arası. Böylece kavli karar ediyorlar. Sarı kız diyor ki darılma, gücenme. Bizden doğacaklar Toros'ta kalacakları için bu Toros'a bir armağan etmem gerekiyor. Ulu Taşbaş hakkındır yap diyor. Soyunun büyüyeceği toprağı ne yapsan hakkındır. Sarı kız Kaz Dağı'ndan bir avuç toprak alıp Toros eteklerine serpiyor. Bu toprağa taş ekseler, taş yeşersin, meyvesini versin diyor. Öylesine bereketli olsun ki, yıl 12 ay bu topraklar üstünden ürün eksilmesin. Ve Çukurova toprağı böyle oluyor. Bir de Kaz Dağı'ndan bir ceviz fidanı alıyor, getirip Toros'un dağına, Çukurova yoluna dikiyor. Bu ağaç, insan soyu sıkıştıkça yardımcısı, ışıksız kaldıkça ışığı olsun. İnsanların yardımına Hızır'ın yetişemediği yerlerde bu yetişsin diyor. Ceviz büyüyor. Bazı ışık olup göğe ağıyor. İnsanlar başları dara geldikçe ondan dilek diliyorlar. Ceviz onların yardımcıları oluyor. Bu kıyamete kadar böyle gidecek. İşte bu geyikler ulusu, sarı kızın kocası Ulu Taşbaş, bu bizim Mehmet Taşbaş'ın öz atasıdır. İşte bu yüzdendir ki şu Toros köylüklerinde geyik vurmak günahtır. Neden ki dersen, Geyiklerin ulusu bizdendir de ondan. Sefer, köylüler bu hikayeye inandılar mı diye sordu. Musa, yok dedi, hiç kimse inanmadı. Bu ermiş dediler. Ne taşbaşın dedesi ne bir şey. Böyle bir ermiş varmış ama çok eskidenmiş. Üstelik de sarı kızla evlenmemiş. Bu işin yalanı şurada ki, sarı kız hiçbir zaman evlenmemiş. Kız oğlan kız olaraktan kırklara karışmıştır. Sefer, işte tam yandık dedi. Ölüm fermanımız boynumuza asılıp durur. Buna inansalardı, iş çürüğe doğru gidiyor demekti. Şimdi muhkemleşti. Durdurabilirsen taşbaşın önünde, dur bakalım. Bir ulusel geliyor ki, hepimizi alıp götürecek. Orada oturanlara, hepiniz çıkın diye Sefer bir işaret çaktı. Hepsinin yüzü asıktı. Ayağı istemeyerek kalktılar. Sanki bir yas evinden çıkıyorlardı. Sefer, yavrum Ali Ömer sen kal dedi. Sen kalk ki sana bir diyeceğim var. Ömer geriye döndü, ocağın yanına oturdu. Hep önüne bakıyordu. Sefer, daha kasabadan gelecek haberi bekliyordu. Adil'den umudunu iyice kesmişti ya, gene de bekliyordu. Bu kadar gecikmelerinin bir sebebi olacak diyordu. Belki Adil onlara, bir iki gün bekleyin de beraber gidelim demişti. Köy yönetim kurulu bir iyi muştu getirecek ama ne zaman? Bugün gelseler iş tamam. Yarına kalırsa sanmam ki artık kafesteki kuş uçmuş olacak. Gün kavuşuncaya kadar umutla bekledi. Fakat görünürlerde kimsecikler yoktu. Ne gelen vardı ne giden. Görelim doğan gün neyler demişti. Neylerse güzel eyler demişti. Hiç de güzel eylememişti. Gün be gün, saat be saat, her şey her an kötüye gidiyordu. Her an bu büyük savaşı taşbaş kazanıyordu. Akşam olur gün kavuşur kavuşmaz içine bir korku, büyük bir ölüm korkusu düştü. Taşbaş geceki olup bitenden sonra, hele bundan sonra onu hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Tatlı cancağızını alacaktı. Çukurova'da köylüler, daha da çok kadınlar, onlara kötülük eden ağları hep bir araya gelip parça parça etmiyorlar mıydı? Parçalanan ağdan ortaya en küçük bir parça bile, bir damla kan, bir tırnak bile kalmıyordu. Adamı un ufak ediyorlardı. Taşbaş bunu bilmez miydi, duymamış mıydı? Öyle yaptırmak hoşuna gitmez miydi? Hoşuna gitmez de ne demeye ermiş olmaya kalkıyordu? Ötekiler gittikten sonra aralarında bir sessizlik oldu. Ömer zaten ağzını açıp da iki tek iki söz etmezdi. Sefer de konuşmadı. Kır İsmail'in kızı getirdi akşam yemeği sofrasını önlerine açtı. Bir tek söz etmeden yemeği yediler, bitirdiler. Yemeği yedikten sonra Sefer, Ömer'im dedi, iş başa düştü. Bunca yıl harıl harıl Kabe ocağı gibi yanan Hıdır Kahya ocağı artık sönecek. Bu güzelim ocağı, bu cümle fakirlere kısmet saçan ocağı, bu şerefli, bu asil kanlı, bu Osmanlı paşalarının indiği ocağa incir dikecekler. Bu ocağı söndürmek için uğramayan kalmadı. Bu köyde olsun, başka köylerden olsun, bu ocağı yıkmak için saldıranlar çok çok oldu. Evelallah, bir de Hıdır Kahya ocağının senin gibi yiğitleri sayesinde, biz bu saldırıların hepsini bir vuruşta def ettik. Bu taşbaş oğluna gelince, sen bilirsin ki, tam 7 yıldır bizimle uğraşır. Zaten bu taşbaş soyu oldum olası bizimle uğraşır. 7 yıldır bu taşbaşın saldırılarını tek başıma bertaraf eyledim. Hıdır Kahya soyundan hiçbirinizden bir tek yardım istemedim şimdiye kadar. Çok şükür Hıdır Kahya soyundan da kötü adam çıkmadı. Bir kale gibi bu ocağın başında birleşip durur.